Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci bugün de bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba, bugün hakikaten hep benim çok merak ettiğim sohbetinizden hep keyif alıyoruz ama bugün özellikle zannediyorum farklı da keyifli de olacak. Hem de üzerine çok söz söylediğimiz ama galiba biraz da haddimizi aşarak konuştuğumuz konuları paylaşacağız. Harem ağları, özellikle devşirmeler ki o sistem içinde belki kendileri için sunulan bir fırsatı biz farklı değerlendiriyoruz. Bir de yine Osmanlı coğrafyasında özellikle de hanedan ailesinin evlenirken tercih ettiği ve köle diye geçen kadınları konuşacağız, köleliği konuşacağız. Hangisinden başlamayı arzu edersiniz?
Siz bilirsiniz.
Hanımlardan başlayalım mı?
Şimdi tabii zaten bunlar birbirleriyle bağlantılı. Harem ağları zaten cariyelerle bağlantılı. Çünkü harem ağları aynı zamanda haremin inzibatını ve dışarıyla olan münasebetini temin eden görevlilerdi. Devşirmeler ise zaten saraya alınıp haremin hemen yanındaki Enderun Mektebi'nde yetiştirilen çocuklardı. Haremle Enderun'un mektep olmak itibariyle birbirine paralelliği söz konusu. Onun için isterseniz haremden başlayıp devşirmelere geçebiliriz. Fark etmez, zaten benzer konulardır. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Harem bugünümüzde de tatbikatı olmadığı için insanlara mana olarak, mefhum olarak çok uzak gelen bir müessese. Fakat bundan 100 sene öncesine kadar herkesin hayatında mevcut bulunan bir müessese. Herkesin bir haremi vardır.
Harem deyince biz hep bir erkek ve pek çok kadın mı düşünmeliyiz?
Pek çok kadın olabilir de şöyle. Bir kere harem bir erkeğin geceyi geçirdiği rezidansı, evidir. Burada onun hanımları, annesi, kız kardeşleri, evlenmemiş, evlenmemiş kızları, bunlar bulunurlar. Eğer evde birkaç aile yaşıyorsa, yani mesela erkekler, iki erkek kardeş aynı evde oturuyorsa veya
damatlar
varsa, her birinin haremde ayrı daireleri vardır. Böyle bir sistem herkesin evinde var. Şimdi evde eğer kadın hizmetkar, halayık yani cariye varsa, onlar da harem halkına dahildir. Cariye sayısı arttıkça haremdeki kadın sayısı da artar. Haremdeki erkek sayısı çok azdır. Yani bir kaydı itibariyle bir kişidir. Onun oğullarıdır, küçük oğullarıdır. Evden ayrılıp çıkmamışlarsa, ki bu Osmanlılar'da evlenen çocuklar evden ayrılırlar, ayrı bir ev kurarlar. En küçük oğlan umumiyetle babasıyla kalır ama bunun istisnaları da vardır. İstanbul için söylüyorum. Eve içki veysi alma adeti de vardır. Yani oğlanları evlendirip çıkarıp kızlarına içki veysi alma adeti Osmanlılar'da, ya İstanbul'da yaygındı, Anadolu'da değil. İstanbul'da, ya Anadolu'da istisnai bir durumdur. Oğlu olmayan bir kimse, zengin bir kimse kızına içki veysi alır ama onun dışında oğlu olan bir kimsenin içki veysi alması Anadolu'da yaygın değil. İstanbul'da var. Bunun padişah için olanını düşünün. Padişahın hanımlarının, annesinin, kız kardeşlerinin, evlenmemiş kızlarının, oğullarının ve oğulların hanımlarının yaşadığı bir mekan olarak düşünün. Harem budur. Fakat tabii padişah haremi bir ev düşünün. Herkesin evi var. İki odalı bir evin bile pek çok işi var. Çalışan kadınlar bunları gayet iyi anlarlar. Çalışmayan kadınlar anlarlar fakat başkalarına anlatamazlar. Temizliğinden tutun yemeğine kadar, derlenip toplanmasından tutun misafir kabulüne kadar bir evin bir sürü işi vardır. Bunun bir kaç misli, yüz misli, belki bin misli olan padişah evini düşünün. Bunun temizliği, çamaşırı, hamamı, hele o zamanki şartlarda, şimdiki gibi hiçbir şeyin otomasyon olmadığı bir devirde, bu haremin bir muazzam işi var. İşte bu işleri görmek üzere sarayda bir teşkilat kurulmuş. Harem teşkilatı. Bu teşkilatın başında fahri olarak, şimdiki tabiri onursal olarak, Valide Sultan var. Yani padişahın annesi var. Ama padişah hanımları da haremde itibarlı kimseler. Fakat fiiliyatta haremin başbakanı hazinedar denilen bir ustadır. Her şey ona tabidir.
Bir kadın.
Bir kadın. Kimdir bu? Bu köle asıllı bir hanımdır. Liyakatiyle terfi etmiş, ustalığa kadar çıkmış, haremin sadrazamı diyelim, başbakanı diyelim. Fiili olarak en üst makamına gelmiş. Doğrudan padişaha bağlıdır. Valide Sultan da protokol olarak onun amiridir. Şimdi bu sarayda bu hizmetleri kimler yapacak? Eski kültürümüzde savaşta esir edilen esirlik var. Hür insanlar var, esirler var. O zamanki savaş hukukunda mağluplar galiplerin esiri oluyordu. Ve onları ister öldürürler, ister fidye karşılığı serbest bırakırlar, isterse köle yaparlardı. Osmanlılarda en insani ve memleket menfaatine en uygun olan bu şık seçilmiş. Savaş esirleri köle yapılmış. köle, erkekse köle, dişi ise cariye deniyor. Başka isimleri de var ama en çok kullanılan bu ikisidir. Bunun savaş esirlerinin 1/5 devlete alınıyor. İşte bu 1/5'inden hanım olanları padişah haremine hizmetkar olarak alınıyor. Bunlar padişahın cariyeleridir. Mülk olarak padişaha aittir. Bunlardan bir kısmı acemi olarak hareme gelirler.
Nasıl seçilirler? Şimdi 1/5'inden bahsediyoruz.
Şimdi savaş esirlerinin özellikle içinde bu işte görevli olan kimseler vardır. Bunlara pençikçi derler. Pençik ketüdası derler. Savaş esirlerinin içinde saraya layık olacak fizik olarak, yaş olarak olanları bunlar seçer, ayırırlar 1/5. Geri kalan 1/4 savaşa bilfiil katılanlara taksim edilir. Tabii devlet için seçilenler biraz daha ihtimam edilerek seçilir. Bunlar acemi olarak saraya gelirler.
Çok değil mi sayısı? Mesela özellikle yüksek dönemlerde pek çok, tabii, savaşa giriliyor, pek çok kişiye sarayın
sıralıyor. İhtiyacının dışındakiler satılır. Yani sarayın ihtiyacı dışında erkek veya dişi köleler saraya sokulmaz. Bunlar esir pazarında satılarak halka dağılırlar. Yani İstanbul halkı bunları
nerededir
alır.
Esir pazarı İstanbul?
Bugünkü Çemberlitaş'ın olduğu yerde esir pazarı vardı. Bir de Haseki Hastanesi'nin olduğu yerde esir pazarı vardı. Esir esnafı gayet sıkı nizamlara bağlanmış, teftişi olan, vergisini veren kimselerdi. Yani bu insanların gözüne o Roma filmlerindeki esir pazarları geliyor. Hani böyle meydanlarda kafeslerin üzerine çıkarılmış aç bir ilaç, ümitsizce etrafa bakan insanlar, millet, öyle değil tabii ki. Esir pazarı gayet kapalı çarşı gibi gayet ciddi, kendine göre kuralları olan bir yer.
Çünkü yani Osmanlı, insanlar orada kenarda oturuyor, bekliyorlar.
Tabii de güzel giyinmişler, oturup bekliyorlar. İhtiyacı olanlar gidiyor, esirci ketüdası ile görüşüyor. Esirci ketüdası onları gereken esir tüccarlarına havale ediyor. Onlar istedikleri evsafa uygun köleleri beğeniyorlar, pazarlık yapıp alıp götürüyorlar ve bu kaydediliyor. Yani o kölenin kim olduğu, nereden geldiği, kaç yaşında olduğu, kimin tarafından satıldığı, kaç liraya satıldığı ve şu anda kimin konağında olduğu tespit ediliyor. Bunlar insanlara soğuk gelen kelimeler, evet, ama şöyle düşüneceksiniz. Bunlar satıldıkları evin halkından birisi oluyorlar. Yani o evin çocuğu gibi oluyorlar. O sıcak bir yuvaya kavuşuyorlar. Yiyorlar, içiyorlar. Ev halkı ne yiyorsa onu yiyor, ne giyiyorsa onu giyiyor. Ev halkının kederlerine ve neşelerine ortak oluyorlar.
Yani tek olarak yaptığı boğaz tokluğuna
çalışmaktır. Ama boğaz tokluğuna çalışmak da şöyle. Çok zengin konaklarında bunlara maaş veriliyor. Yani ayrıca bir cep harçlığı veriliyor. Yani normalde bizim dinimize göre evlat anne babaya boğaz tokluğuna hizmet etmeye mükelleftir. Ama anne baba onlara haçlık verir çocuklara. Bunun gibi bu hizmetkarlara da ayrıca haçlık verildiğini biliyoruz. Ve zamanı gelince de bunların kısa bir hizmetten sonra evlendirilip kısa çeyiz verildiğini, erkekse ona bir iş kurulduğunu biliyoruz. Yani hiçbir zaman ölene kadar hizmetçi yapılmış, köle yapılmış kimse yok. Ama yok, bunu seçmişse, yani azat edilmeyi istememiş de konakta kalmayı seçmişse buna emektar denir. Bunlar hayatı boyunca o konakta kalır, yerler, içerler ve kimse onlara dokunmaz.
Evet, saygı görürler.
Saygı ve itibar görürler. Hı hı. Çünkü bunlar evin tarihinin bir unsurudur. Çocukları büyütmüşlerdir, düşünebiliyor musunuz? Yani çocuklar büyümüştür, o onun elinde büyüdüğü bir köle vardır. Buna köle muamelesi yapması beklenebilir mi? Emzirmiştir, altını bezlemiştir, gezdirmiştir, bakmıştır, hastalığında başında beklemiştir. Yani çocuğun
bir duygusal bağ oluşuyor.
Mutlaka oluyor. Şimdi bunun dada oluyor. Evlenince kız onunla beraber çıkıyor. Erkekse lala oluyor. Oğlanla beraber gidiyor. O köleyle itibatını devam ettiriyor. Yani bu kölelik dediğimiz zaman insanlar bir kere o kafadaki menfur, soğuk imajı yıkmaya çalışmalılar.
Prangalı bir kölelikten bahsetmiyor.
Evet, bu Amerikan filmlerindeki, yani geçen asırdaki Amerikan filmlerinin, iç savaş sırasındaki Amerikan filmleri gibi değil bu kölelikler. Osmanlı Devleti'nde köleliğin apayrı bir statüsü var. Bunu teferruatıyla biliyoruz. Bunlardan hareme de alınanları var. Haremin belli bir kapasitesi var. Haremde 10 tane daire var. Çamaşır dairesi, hamam dairesi, mutfak dairesi, kiler dairesi, hazine dairesi, hastalar dairesi gibi 10 tane daire var. Her biri haremle ilgili bir iş yapıyor. Çamaşır dairesinde çamaşırlar yıkanıyor. Kiler dairesinde kiler, haremin mutfak malzemeleri muhafaza ediliyor. Hastalar dairesinde hastalananlar yatıyor. Onlara bakılıyor. Böyle de lağım dairesi var. Yani haremin sularının aktığı yerlerde o kanalları temizleyen, onların denize uygun şekilde ulaşmasını sağlayan ve onların başında durup yüzük, bilezik gibi bir şey düşmüş mü onları kontrol eden görevliler var. Ya bugün insanların çoğunda savunma teferruatı. Saray hazinelerini muhafaza görevli olanlar var. ütücüler var, ibriktarlar var. Yani sarayın, haremin sularının zamanında getirilmesi, bununla ilgili cariyeler var. Acemi olarak her birisi geliyor. İhtiyaca göre bu dairelere dağıtılıyor. Bu dairelerde ustalar var, dairelerin başında. Bunlar da vaktiyle cariye olarak saraya gelmiş. Yüksele yüksele usta olmuş. Bunların mahiyetinde kalfalar var. Kalfaların da mahiyetinde acemi cariyeler var. Bu her bir dairenin rutin işleri tıkır tıkır belli bir sistematik içinde yürümektedir. Hı hı. Bir de fizik, zeka, güzel ahlak sebebiyle onlardan temayüz eden cariyeler vardır. Bunlar padişah hanımı olmak üzere ayrılırlar. Bunları valide sultan seçer. Bunlara ayrı bir terbiye verilir. Bütün saraya gelen cariyeler, önce şunu söyleyelim ki, harem mektebinde zaruri bilgiler verilir. Bir hanıma o zamanın devrinde lazım olan bütün bilgiler gerek dışarıdan gelen hocalar, gerekse haremdeki hocalar tarafından bu cariyelere verilir. Hı hı. Yani kilerde de çalışsa, lağımda da çalışsa, hamamda da çalışsa, her cariyenin oturması, kalkması, konuşması, dini bilgileri, kültürü okuması, yazması zamanın hanımların hepsinin fevkinde bir ihtimamla verilir. Padişah hanımı olarak seçilenler daha çok ihtimam edilir. Hı hı. Onlara biraz daha ilgi gösterilir ve zamanı geldiği zaman bunlar padişahlarla veya saraydaki şehzadelerle evlenirler. Çocukları olduğu zaman bunların ayrı bir statüsü, ayrı bir dairesi, ayrı hizmetkarları olur.
Yani kademesi.
Bunlara haseki denir. Belli zamandan sonra rütbelendirilmiştir. Padişah bunlara kadın efendi ünvanı verirdi. Birinci kadın efendi, ikinci kadın efendi, üçüncü, dördüncü kadın efendi diye padişah tarafından rütbeler verilirdi. Bunların her birisinin sarayda bir otoritesi, haremde bir otoritesi, bir nüfuzu vardır. Ama esas kudret, valide sultan protokol olmak üzere hazinedardadır. Ama esas haremin efendisi padişahtır. Şimdi bu haremdeki hayat böyle. Bu cariyeler ne yaparlar? Bu cariyeler kendilerine verilen işleri yaparlar. Zamanı geldiğinde, 20-25 yaşına geldiğinde bu cariye eğer gözü dışarıdaysa, çırak edilmek istiyorsa, sarayda kalmak istemiyorsa veya saraya uyum sağlamamışsa, bir devlet görevlisiyle evlendirilerek saraydan çırak edilir. Azatlanır.
Yani kendine göre bir
serbest
düzen
bırakılır. 25 yaşlarına geldiği zaman azatlanır. Bunlar Osmanlı tarihinde çok mühim bir rol oynar. Azatlanıp halkın içine karışırlar. Evlendikleri kimse bir devlet görevlisi ise bir yere vali olarak gidecektir. Bir devlet görevlisi olarak gidecektir. Ve oraya saray terbiyesini bu kadın
götürür.
Herkes ona bakarak bu saraylı hanımdan terbiye öğrenir. Eskiler derlerdi ki terbiye saraydan İstanbul'a, İstanbul'dan bütün Osmanlı ülkesine, buradan da bütün dünyaya yayılırdı. Hakikaten sarayda terbiye olmayan hiçbir yerde terbiye olmaz derlerdi. Onun için bu cariyeler böyle bir fonksiyon icra ederler. Halkla da saray arasında irtibatı temin ederler. Halk ne düşünüyor, ne gibi problemleri var? Bunları, sarayla irtibatları devam eder. Çünkü gelir giderler, sarayı anlatırlar. Şimdi bu cariyelerden evlenip dışarı çıkmak istemeyenler, sarayda kalmak isteyenler sarayda kalırlar. Liyakatleri varsa kalfa olurlar. Liyakatleri varsa usta olurlar ve hayatlarını burada sarayda tamamlarlar, padişahın yanında. Ve devamlı padişahla görüşme imkanları vardır. Fakat bunlar padişahın hanımları değildir. Padişahın hanımları ayrı statüdedir. Gerekirse bunlar da padişahla evlenebilir. Bunlardan padişah beğendiği birisi olursa hanım olarak alabilir. Buna bir engel yok. Ama kaide padişah hanımlarını valide sultanın seçmesi, hı hı, ayrı bir dairede terbiye etmesi, ondan sonra padişahla evlenmesidir.
Bir karşılaşma söz konusu mudur sarayda?
Efendim şimdi harem padişahın sabah çıkıp akşam uğradığı bir yer. Padişah ömrünü mabeyn denilen ve bugünkü mukaddes emanetlerin sergilendiği o kısımda geçirir. Hareme akşamdan akşama gelir. Bu böyle olunca padişahın harem içinde bir şey arıyormuş gibi dolaşması zaten mevzu bahis değildir. Onun için padişahın haremdeki cariyelerle karşılaşması çok varit değildir. Hı hı. Ama olmaz da değildir. Çünkü neticede padişahın evidir. Bahçeye çıktığı zaman, koridora çıktığı zaman, bir havuzlu avluya çıktığı zaman orada bir cariyeye rastlaması mümkündür. Veya kendisine hizmet edilirken, bir şey getirilip götürülürken elbette bir cariyeyi görmesi mümkündür. Buna dair hikayelerde anlatılır. Evet. Padişahın bir iş yaparken gördüğü, beğendiği, aslında padişahım olarak seçilmeyip de bundan dolayı beğendiği cariyeler olmuştur. Padişahlar bunlarla evlenmişlerdir. Bunlar mümkündür ama ekseriya düzen valide sultanın seçtiği, padişah, hı-hı, hanım olarak seçtiği padişah hanımlarla, cariyelerle padişahın evlenmesidir. Hı-hı. Padişahla evlense bile cariyenin cariyelik statüsü devam eder. Ne zamana kadar? Kocası öldüğü zaman, çocuğu varsa kocası öldüğü zaman azatlanır. Serbest kalır.
Hı-hı. O zamana kadar yine sarayda mı yaşar?
Sarayda yaşar. Padişahın annesi olarak sarayda yaşar. Ama padişah eğer değişmişse ve bu kadının çocuğu padişah olmamışsa eski padişahın ailesiyle beraber eski saraya gider. Bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yerde Bayazıt'ta eski saray vardı. Önceki padişahın ailesi burada yaşar. Yeni padişah yeni sarayda, Topkapı Sarayı'nda yaşar. Bazen
birden fazla.
Bu padişah öldüğü zaman eski padişahın oğlu tahta çıkarsa eski saraydaki aile yeni saraya gelir, yeni saraydaki de eski saraya gider. Düzen böyle kurulmuştur.
Peki birden fazla eski padişah varsa?
Hepsi eski sarayda bulunurlar. Çünkü bunların zaten öyle veya böyle birbirleriyle irtibatı vardır. Yani eski padişah nasıl olabilir mesela? İki kardeştir veya kardeş çocuklarıdır. Yani aynı ailede oldukları için bunlar eski padişahların ailesinin hepsi eski sarayda yaşarlar. Nitekim Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında olmuştur. Mesela Dolmabahçe'de hem Sultan Murat'tan kalma, hem Sultan Reşat'tan, hem Sultan Hamit'ten kalma aileler olmuştur. Mesela Sultan Vahidettin tahta çıktığı zaman yeni bir harem kurmamıştır. Eski padişah haremlerinde mevcut bulunanlara haber göndererek isteyenlerin yeni hareme dahil olmalarını istemiştir tasarruf için ve böyle bir harem kurmuştur. Bazen bu eski padişah haremleri arasında da geliş geçiş mümkündür ama kaydeten her padişahın ailesi onunla beraber gelir ve gider.
Hareketli. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından tekrar burada buluşacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Çok da üzerine bazen pervasızca konuşmayı ne yazık ki kendimizde hak gördüğümüz bir konudan, haremden bahsettik. Harem ağaları ise hakikaten yazılanları okuma fırsatı bulduğumuzu da görüyoruz. Acı dolu hikayelerin olduğu sayfalar aslında. Gerçekten bu kadar keskin mi? Bu kadar insanın vicdanını kanatan bir yöntem mi? Harem ağaları kimler harem ağası olurdu? Dünyada örnekleri var mı?
Şimdi Türk İslam cemiyetinde kadın erkek ayrı hayat yaşadığı için, harem selamlık hayat yaşadığı için haremdeki kadınların gerek inzibatını, asayişini, gerekse dışarıyla temasını, disiplinini koruyan insanlara ihtiyaç var. Kim olur bunlar? Padişah bunu yapamaz. Yabancı erkekler hareme sokulmaz. O halde bu işi yapabilecek olan erkeklikten mahrum erkeklerdir. Bunlara harem ağaları deniyor. Dünyanın her yerinde, tarih boyunca Roma'da da var, eski Yunan'da da var, İran'da da var. Bu müessese her sarayda vardır. Şimdi kadın haremin disiplini, herkesin belli zamanda yemekle oturması, kalkması, yani burada bu çok mühimdir. Harem bir okuldur, aynı zamanda bir padişah evidir, aynı zamanda bir devlet dairesidir. Yani çok ehemmiyeti bir yerdir. Harem ağaları bunu sağlamakla görevliler. Aynı zamanda saraya hareme odun gelecek, doktor gelecek, gidecek, dışarı çıkıp gezecekler. Bunların hepsini harem ağaları organize ediyor. Kimdir bu harem ağaları? Osmanlı Sarayı'nda harem ağası dediğimiz zaman erkeklik kudretinden mahrum, yani hadım edilmiş veya böyle doğmuş zenci köleler geliyor.
Zenci olmaları
kat, evet katidir. Osmanlı Sarayı'ndaki harem ağaları zencidir. Bilemem neden beyaz kadınlar zenci kadınlara fazla rağbet etmez. Hiç değilse haremde
bunları... Hani görsel anlamda evet bunları...
Çünkü beyaz harem ağaları da vardır. Onlar Enderun Mektebi'nde disiplini sağlamakla görevlidirler. Onlara ak ağalar derler. Evet. Bunlara siyahi ağalar veya Darüssade ağaları derler. Öbürlerine Babüssade ağaları derler. Darüssade ağası denmesinin sebebi sarayın Topkapı Sarayı'nın 3. avlusunun kapısını açma kapama vazifesi bunlarındır. Darüssade saadet kapısı. Daha saadet evi demek. Yani padişahın evi demek. Darüssade. Bunun ağaları olan ağalara siyahi ağalar diyordu. Harem ağaları. O kapıyı açıp kapatmakla görevli olanlara da ak ağalar deniyor. Onlar Enderun Mektebi'nin disiplin subaylarıdır diyelim. Şimdi bu harem ağaları adından da anlaşılacağı gibi zenci. Kaynakları Sudan, Habeşistan, Somali, Kenya gibi taraflardır. Nasıl geliyor? Aynı bunlar da diğerleriyle aynı şeye tabi. Köle olarak geliyorlar. Esir pazarında satılıyor. Saraya ayrılıyor. Saraya ayrılanlar haremde istihdam ediliyor. Çok kimsenin aklına şu geliyor. Bunlar bu ameliyeyi, yani bu talihsiz duruma saraya alındıktan sonra veya saraya alınmak için tabi tutuluyorlar. Bu bir kere kesinlikle yanlış.
Nasıl?
Harem ağaları ya doğuştan böyledir. Yani doğuştan bazı insanlar hermafrodit olarak doğarlar veya doğuştan erkeklik kudretinden mahrum olarak doğarlar. Bu tıbbi bir durumdur. Buna Arapçada hünsa derler, çift cinsiyetli veya mecbub derler, innin derler, çeşitli isimleri var. Veya sonradan bu iş başlarına gelir. Şimdi İslamiyet'te bir kere bir insanın kendisini bile kısırlaştırması caiz değildir ameliyat yoluyla. Kadın olsun, erkek olsun. Başka birisini kısırlaştırması hiç caiz değildir. hayvanları bile mecbur kalmadıkça kısırlaştırmak caiz değildir. Ve bunun çok ağır cezası vardı. Mesela Osmanlı Devleti'nde ben çeşitli fermanlara rastladım. Mesela Sultan 3. Ahmet devrinde çıkmış bir fermana rastladım. Böyle bir ameliye yapanlar idamla cezalandırılıyor. Çok ağır cezası var. Yani bir insanı, sağlıklı bir insanı kısırlaştıranlara idam cezası veriliyor. Ha fiiliyat da olur olmaz, ayrı mesele. Onu o zaman siz bir müessese olarak tenkit edemezsiniz. Peki bunlar nasıl oluyor böyle? Orijinleri Afrika. Afrika kabileler halinde yaşanan yarı vahşi bir memleket o zamanlar. Kabileler birbirleriyle savaşıyorlar. Galip gelenler mağlupları erkeklerini adımlaştırıyor. Niçin? Bir, evet, niçin? Zafer nişanesi olmak üzere. İki, bunların soyunu kesmek üzere. Üç, bunları tehlikesiz hale getirmek için. Yani bu bir galip
bir
gelme.
Bir öce alma.
Öce alma, güç sembolü oluyor. Böylece o kabilenin soyu azalıyor veya tükeniyor. Erkekleri artık savaşçı olmaktan çıkıyorlar. Çünkü bu ameliyeye maruz kalan erkeklerde erkeklik hormonu azalıyor, kadınlık hormonu ifraz ediliyor. Vücutta zaten bu hormon var. Bu vücudu istila ediyor ve bu erkeklerin vücutlarında kadınsı, mesela yuvarlak omuzlar, kalçalar teşekkül ediyor. Hal ve hareketlerinde efemine kadınsı tavırlar teşekkül ediyor. Bu onların suçu olan bir şey değil. Bu hormonlardan kaynaklanan bir şey. Ve bunlar umumiyetle o güçlü kuvvetli bir imajdan uzak.
Yani savaşçıdan
savaşçı olamıyorlar.
Evet, evet. Uzaklaşıyor.
Kırılgan, duygusal birer insan oluyor bunlar. Bu hadise başlarına geldikten sonra. Bu fiziki bir durumun psikolojiye yansıması. Bunlar ne işe yarar? Bunlar kazananların, galiplerin köleleri. Hep ne yapsınlar bu kadar köleyi? Satıyorlar. Peki bunlar ne işe yarar? Haremlerde istihdam edilir. Hadise bir de şuradan bakmak lazım. İyi ki haremler var ki
bunlar ne
yapar? Hayatlarını öldürürlerdi. Bunlar hayatlarını devam ettiriyorlar. Orada bir geçim kapısı buluyorlar.
Peki bunları saraya satarız düşüncesiyle
bu mümkündür. Bu mümkündür. Bu mümkündür. Fakat zaten kafi miktarda böyle köle Afrika'dan akın akın gelmektedir.
Yani özel bir çabaya
ihtiyaç yoktur buna. Bir başka sebep bu kadar çok rastlanmamakla beraber Hristiyan misyonerleri Afrika'da manastırlarda ve kiliselerde, kilise korolarında zenci çocuklar istihdam ediyorlar. Zenciler sesleri çok güzel bir kavimdir. Çocuklar buluğ çağına yaklaştıkları zaman buluğa erip de sesi bozulmasın diye manastır papazları çocukları yediş ediyorlar. Bu çocuklar bir müddet daha kilise korosunda şarkı söyledikten sonra
sahip çıkıyor mu kilise bunlara?
Hayır, bunları ya manastırlarda harem ağası olarak kullanıyor veya satıyor köle olarak. Buna benzer hatıralar da var. Şimdi bunu nereden biliyoruz bunları? Sultan Abdülhamit'in harem ağalarına nadira hatıralarını yazmıştır, anlatmıştır o zaman. Yakın zamana 35'e kadar yaşadı. Onun anlattıklarından ortaya çıkıyor. Kendisi bu böyle bir ameliyeye maruz kalmış Habeşistan'da. Onu anlatıyor. Hatta ameliyenin nasıl yapıldığını bile teferruatıyla anlatıyor. Orası hakikaten çok acı.
Peki şunu merak ediyorum. Hani belli bir yaştan sonra yapmanın zaten çok anlamı yok. Hani
zaten bunlar
çünkü gelişimini tamamlamış oluyor bir noktada.
Olsa bile erkekler mahrum kalıyor. Yani artık bir tehlike olmaktan çıkıyor. Bir müddet sonra vücut metabolizması bozuluyor. Ya yani sadece çocukken değil.
Genelde küçük
yaşlarda. Tabii küçükken yapıyorlar zaten. Yani küçükken yapılıyor. Çok yürek parçalayıcı bir ameliye. Burası hakikaten acı. Ama yani bunu harem halkına, Osmanlılara mal etmek de o yanlış.
Şimdi bir kitap okumuştum. Adını şu anda hatırlayamayacağım ama bir zenci çocuğa İstanbul'da bir Rum ailenin onu saraya satabilmek için yaptıkları anlatılıyor. Şimdi bu işlemleri teferruatıyla gün gün, biraz da yaşı büyük bir çocuk, gün gün anlatıyor.
Şimdi bu mümkündür ama yani bunlar biraz abartılı. Çünkü dediğim gibi saraya zaten hele klasik dönemde akın akın bunlardan geliyor. Bunlardan zaten çok. Ve sarayda da zaten bunların belli sayısı var. Yani yüzlerce değil ki bunlar, bir kere girdikleri zaman zaten bunlar yani 20 yaşına gelse 80 yaşına kadar 60 yıl sarayda zaten. Yani saraydaki harem ağasının sayısı belli. Bunlar cariye gibi değil, enderun oğlanı gibi değil. Bunlar sarayda istihdam edilecek belli sayıda insanlar. Dolayısıyla bunlara ihtiyaç, yani yeni şeylere ihtiyaç zaten söz konusu.
Peki sadece
değil.
Saraya mı yoksa konaklara?
Konaklarda da var ama saray kadar değil. Saray kadar değil. Yani bunun esas istihdam edildiği yer padişah sarayıdır. Bunun işte vezir saraylarında, zengin konaklarında da var ama cariye kadar yaygın değil. Harem ağzı geleneği Türklerde.
Gene şunu merak ediyorum. Şimdi bu kişiler ölünceye kadar oldukları işte konaksa konak, saraysa saray, orada yaşıyorlar. Herhangi bir şekilde dışarı atılmaları, tek başına bırakılmaları ya da eğer kendi istiyorsa.
Mümkün. Bunlar isterlerse saraydan çırak edilebilirler. Bunların içinde saraydan çırak edilenleri var. Ölene kadar sarayda kalanları var. Bunlar maaş alıyorlar sarayda. Bir de şöyle bir durum var.
Ne iş yaparlar mesela saraydan çıksa?
Ama şimdi şöyle bir durum var. Harem ağası dediğiniz şimdi herkesin gözünde çok acıklı durumda insanlar geliyor. Hayır, harem ağaları sarayın en itibarlı memurlarıdır. Padişahın yanına sadrazam değil, da oğulları bile her istediği zaman girip çıkamaz. Harem ağaları her zaman padişahın yanına girip çıkarlar. Bunlara musahip denirdi. Müsahip en yakın arkadaş demektir. Padişah her arzlarını bunlarla yapar. Haremde olduğu zaman. Ve bunların başkanı olan kızlar ağası, yani Darüssaadet aynı zamanda vakıflar genel müdürüdür. Bütün devlet vakıfları buna tabidir. Çok zengindir. Her birinin maaşları vardır. Kendi daireleri vardır. Kendi hizmetkarları vardır.
Yani kendi birikimi olabilir.
Tabii harem ağaları, tabii bunların bir de orta sandıkları vardı. Yani ihtiyacı olan hastalanıp da ihtiyacı olanlara yardım edecek orta sandıkları vardı.
Şimdiki sandıklar
tabii,
gibi.
Nitekim saltanat kaldırılıp saraylar kapatılıp hanedan yurt dışına sürüldüğü zaman bu harem ağaları ortada kaldılar. Bunlar bir dernek kurdular. Bu dernek servetlerini ortaya koydular. Çoluk çocukları yok tabii. Ortaya koydular. Bunlar birbirlerine gayet güzel yardım ettiler. Gayet güzel bir hayat yaşadılar. Bunların içinde bir tanesi Nadir Ağa çok uyanık birisiydi. Sultan Hamit'in musahibi. Göztepe'de otururdu. Göztepe'de kendisine küçük bir çiftlik aldı. Moltofon inek getirdi. Bunun sütlerini şişelerde pastörize olarak sattı. Türkiye'de ilk defa pastörize süt satan Nadir Ağa olmuştur. 1935 yılında. Ne çok servet yaptı. Bu serveti de şu Harem Ağaları Derneği'ne bıraktı. 50'li 60'lı yıllara kadar bu harem ağalarından hatta daha yakın zamana kadar yaşayanlar vardı. Sarayın son zamanında genç olarak gelmiş.
Girmiş.
Hanedan saray 24'te kapandı. 24'te saraya 14 yaşında girmişse 1910 doğumludur ki bunun yakın zamana kadar yaşaması makuldür. Böyleleri vardı. Yani öyle evet başlarına gelen hadise çok acıklı ama.
Sonrasında onu telafi edecek
öyle değil. Yani
hayatım.
Sarayda çok itibarlı durumları var.
Belki de bunun diyetini ödemek
tabii,
için.
Mesela Medine Şeyhülharemi harem ağasıdır. Mekke Şeyhülharemi harem ağasıdır. Nedir Şeyhülharem? Kabe'de ve Medine-i Münevvere'de Hazreti Peygamber'in ve Kabe'nin bakımıyla görevli olan harem ağaları da var. Orada da kadınlarla erkekler beraber ibadet ettikleri için burada da harem ağaları görevlendirilir. Ben bu harem ağalarını gördüm. Medine-i Münevvere'de de, Mekke-i Mükerreme'de de, Kabe'de de harem ağaları vardı. Aynı Osmanlı usulü giyinmişler. Başlarında kırmızı fes, renkli sarık, eski usul cübbeleriyle harem ağaları ellerinde 1 metre 20 santim uzunluğunda sopalarla haremde inzibatı sağlarlar. Herkesin ibadeti uygun şekilde yapmalarını temin ederler. Kadınlarla erkeklerin arasında böyle bir halka teşkil ederek kadınlarla erkeklerin ayrı tavaf yapmalarını Kabe'de temin ederler. Peygamber mescidinde de belli zamanlarda kadınların erkeklerden bağımsız ve rahat olarak Hazreti Peygamber'in türbesini ziyaret etmelerini temin ederlerdi. Bunlar aynı zamanda Kabe'nin ve haremin temizliğiyle meşgul olurlardı. İşte bunların başında olan Şeyhül Harem, o da harem ağasıdır, saraydan gönderilir. O da çok yüksek rütbeli birisidir, vali rütbesindedir. Mukaddes mekanların idarecisi durumundadır. Yani tabii, mesela onların içinde bir Beşir Ağa vardır ki Sultan 1. Mahmut zamanında harem ağasıydı. Şeyhül Haremlik yaptı. Padişahın çok sevdiği, çok hürmet ettiği, yanından ayırmadığı, her işinde istişare ettiği çok aklı selim sahibi, aklı başında birisiydi. Mezarı da Eyüp Sultan Türbesi'nin çıkış kapısının yanındadır. Yani harem ağaları o sonunda ağa olan Gazenfer Ağa mesela harem ağasıdır. Böyle sonunda ağa olanların çoğu İstanbul'da camiler yaptırmıştır, imaretler yaptırmıştır. Harem ağalarıdır. Yani saraydaki hayatları itibariyle çok da acınacak durumda değildirler.
Yani o talihsiz bir başlangıç yaşıyorlar evet. Belki ama sonra o telafi...
Tabii çok itibarlı. Yani hem zengin hem itibarlı. Dediğim gibi bütün vakıflar kendi elinde. Onun için yani harem ağaları hakkında anlatılanların bir kısmı abartılı. Tamam acıklı bir başlayan bir hayat ama ondan sonra sarayda fevkalade şatafat içinde yaşayan insanlar. Bunlar tabiat itibariyle duygusal. Kırılgan insanlar fakat fevkalade iyi yürekli, herkesin sevdiği insanlar. Bunların tanıyanların vermiş olduğu ifadelerde ortak özellikler olarak bunlar sayılıyor. Biraz çocuksu tavırları var, çok güvenilmez tavırları var. Kızdıkları zaman, birine kırıldıkları zaman acımasız olabiliyorlar ama bunun dışında kibar. İyiliksever insanlar olarak anlatılıyor harem ağaları.
Tabii harem açısından, haremdeki hayat açısından da bir düzenleyici aynı zamanda.
Tabii,
haremle yani, dışarının bağlantısını
tabii, harem kuruyor. Harem her girip çıkabiliyor. Evet, haremde devamlı gezmez. Ayrı dairesi vardır. Haremle dışarı, mabeyin arasında bir dairesi vardır. Burada yatar kalkarlar. Bunlar birkaç kişidir. Rütbeleri vardır. Her birisinin subay gibi rütbeleri vardır. İşte kızlar ağası vardır, ortanca vardır. Böyle hasıllı vardır. Böyle 5 tane rütbeleri var onların. En büyüğüne kızlar ağası derler veya Darüssade ağası derler. Sonra rütbeler devam eder. Kendi aralarında disiplinleri vardır. Mesela ceza verirler. Musandıra diye bir yer vardır. Oraya çık, orada cezalandırırlar birbirlerini. Böyle çok muazzam bir otokontrol şeyleri vardır. Oturmasını kalkmasını gayet iyi bilirler. Haremdeki cariyelerin terbiyesinde önemli rolleri vardır. Ve bu dairelerinin yani dışarıdan hareme giriş yerinde bir avlu vardır. O avluda devamlı iki tane harem ağası nöbet tutar. Devamlı.
Gece yabancı gündüz. Birisi.
Tabii. Evet. Geceleyin bir doktor ihtiyacı olabilir. Geceleyin padişah bir şey isteyebilir. Devamlı orada nöbetçi olur. Dışarıdan gelen birisi padişah bir şey iletecekse bu harem ağalarına söyler. Harem ağaları da kapının öte tarafında da iki tane cariye nöbet tutmaktadır. Padişahın hususi dairesi, hazinedar cariyesi onlara söyler. O iki cariye hazinedar ustayı uyandırır. Hazinedar usta padişahın yanına her zaman izin almadan girip çıkma yetkisine sahiptir. Hatta padişahın mühürlerinden biri de bunda bulunur. Haremle ilgili yazışmalarda hareme bir şey alınıyor, makbuz verilecek. Padişah namına mühür basar hazinedar kumaşı. Padişah uyandırır ve bilgiyi her saatte ulaştırır.
Saraydaki protokolü de en iyi bilenler yine harem ağaları.
Harem ağaları, evet. Harem ağaları çocukluklarında saraya geldikleri için hem dışarıyla hem haremle temasta oldukları için herkesi gayet iyi tanırlar. Herkesi gayet iyi bilirler. Kimin ne olduğunu, kime protokolde nasıl muamele edileceğini, kimin nerede oturacağını harem ağaları çok iyi bilirlerdi. Onun için padişahlar musahip denilen hususi nedimlerini yani devamlı onların yanında bulunan kimseleri bunlardan seçmişlerdir. Çünkü rahatça bu harem ağalarına bir şey danışabilirler. Harem ağalarının bir beklentisi, bir komplosu, entrikası da söz konusu olmaz. Onun için padişahlar musahip olarak bu harem ağalarını umumiyetle seçmişlerdir.
Bu güveni tersine çıkaran harem ağaları
olmuştur tabii. Tarihte böyleleri de var. Gerek cehaletiyle, gerekse başkalarına alet olmasıyla ki o da biraz mizaçlarındaki saflıktan, kırılganlıktan kaynaklanıyor. Olmuştur. Bunlardan cezalandırılanları var. Saraydan uzaklaştırılanları var. Ama bunlar istisnaidir, kaideyi bozmamaktadır.
Padişah yerine bir başka padişah geldiğinde eski saraya giderken harem ağalarını da alır mı?
Yani harem ağaları aynen öbür padişahın da harem ağaları vardır. Osmanlı'da işler güven, itimat ve alışkanlık üzerine kurulmuştur. Valide Sultan alıştığı kimselerle beraber olmak ister. Onun hizmetkarları, harem ağaları, kapı halkı onun alıştığı kimselerdir. Başkasına hizmet etmiş olan harem ağalarıyla kapı halkıyla beraber çalışamaz hiçbir zaman. Bu usul Osmanlı'da yaygındır. Mesela kadılar bir yere hakim tayin edildikleri zaman kendi ekibini kendisi götürür. Azledilen hakim kendi ekibiyle beraber gider. Vezirler de böyledir. Dolayısıyla harem ağaları da eski saraya giderler padişahın ölümüyle beraber. O haremin halkıdır onlar. Fakat padişah yani yeni padişah bunların içinde itimat ettiklerini veya tercih ettiklerini sarayda bırakabilir.
Tabii güven ilişkisi ve vefa duygusu evet. üzerine işliyor evet. her şey. Galiba şu günlerde eksikliğini hissettiğimiz ve öz eleştiri yaparken de hep kendimizi açık bulduğumuz nokta da bu.
Evet yani bu iş itimat üzerine kurulu her zaman. İtimat ettiği, yıllarca gözlediği, hizmetlerine hakkıyla vakıf olduğu kimselerle beraber çalışmayı tercih etmişler. Ne olursa olsun.
Biz de öyleyiz. Evet, yani bir noktada. Tabii. Aslında profesyonellik de onu gerektiriyor. Doğru. Çünkü hayat bir ekip işi.
Ekiptir, doğru. Yeni bir ekiple adaptasyon sağlamak çok zordur.
Biz bugün devşirmeleri de konuşacağız. Aslında zamanımız sınırlandı ama yine de bir giriş yapalım istiyorum. Devşirme deyince Osmanlı hukukunda, Osmanlı hayatında, sosyal yaşamında neyi anlamalıyız?
Evet, devşirme Osmanlı devlet adamlarının yetiştirilme metotlarında bir kaynaktır. Yani Osmanlılar tebanın, vatandaşların zeki, kabiliyetli ve liyakatli olanlarını devşirme yoluyla seçer. Devşirmek zaten seçip toplamak demektir. Ve bunları devlet adamı olarak yetiştirir. Bunun Osmanlı'da seyyahlar teşhis etmişler. Soyluluk veya zenginlik değil. Osmanlı'da liyakat ve kabiliyet önemlidir.
Yani o işi yapabilme evet, yeteneği.
Bir şeye layık olan kabiliyetli olan kimse soyu ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, hatta erkeklik gücü bile aranmadan, zenginlik bile aranmadan devletin en üst makamlarına bile gelebilir. Şart liyakat ve kabiliyettir. Tabii talihin gücünü de unutmamak lazım. Hı-hı. Talihli olmak da tabii hı-hı. işin bir yan amelidir. İşte devşirme sistemi bunu temin ediyor. Osmanlı halkından herkes Osmanlı Devleti hizmetinde devlet adamı olabilir. En üst makamlara bile gelebilir.
Böyle devşirilen coğrafya, daha doğrusu devşirme yapılan coğrafya düşündüğümüzde evet, çok doğuya dönük değil sanki.
Değil, değil. Nasıl saray cariyeleri umumiyetle Balkanlardan, Ukrayna'dan, Polonya'dan geliyor. fetihler ortadan kalkınca Kafkasya'dan gelmeye başlıyorsa, bu devşirmeler de daha ziyade Balkanlardan devşirilmiş. Yani gayrimüslim Avrupalı Rumeli tebaasından devşirilmiş çocuklardır. Hı hı. Neden? Anadolu'nun nüfusu zaten azdır, göçebedir, Türk nüfusu zaten azdır. Bunlar zaten başka hizmetler için, yani askerlik için ve ilmiye sınıfı, yani müderrislik, müftülük, kadılık için istihdam edilen kimselerdir. Devlet idaresinde ise gayrimüslim tabanın önü açılmıştır. Eğer onun da önü açılmasaydı gayrimüslim tabandan hiç istifade edilemezdi.
Ama çok kritik.
Çünkü gayrimüslimlerin ilmiye sınıfından olması mümkün değil dinleri itibariyle. Orduya girmeleri de mümkün değil. O halde bunların tek istihdam edilecekleri yer devlet idaresidir.
Ama çok kritik görevlerden bahsediyoruz. Hani biraz önce de güvenden bahsettik. Osmanlı'da işler güven esasına dayalı.
Güveni hasıl etmeden önce bir deneme ve yetiştirme dönemi var. Yani o kimseyi yetiştiriyorsunuz. Yani kendisinden beklediğiniz görevleri yapabilecek şekilde yetiştiriyorsunuz ve bir müddette deniyorsunuz. Bunda başarılı olduktan sonra artık siz onu ekip haline getirip ona güveniyorsunuz. Hı hı. Efendim, bunlar sizin güveninize ihanet ettikleri zaman, daha doğrusu hıyanet ettikleri zaman ise bunları kolayca cezalandırabilme yetkileri, yok edebilme, silebilme yetkisi sizin elinizde. Bunların kanını dava edecek ne bir prens babaları ne bir kral, kraliçe anneleri vardır. Yani onun için bunların tek yapacağı şey,
sizin elinizde.
Sizin elinizdedir. Bunların tek yapacağı şey liyakatle hizmet etmektir.
Hangi yaş grubundan, kimlerden alınır çocuklar? Kız, erkek?
Şimdi devşirilenler sadece erkektir. Kızlar zaten hareme alınırlar. Haremdekinin benzeri bir sistem Enderun denilen yerde de vardır. Sarayın, bugün Topkapı Sarayı'nı gezenlerin işte hazine dairesinin olduğu kısımlar, orada bir Enderun mektebi vardır. Buna saray akademisi diyebiliriz. Buranın tek bir görevi vardır. Padişahın hizmetini görmek ve devlet adamı yetiştirmek. Buraya devşirilen çocuklar alınır. Nereden devşirilen? Balkanlardan devşirilen çocuklar alınır. Rum, Sırp, Hırvat, Romen, Bulgar, Arnavut, Boşnak, Polonyalı, Rus, hepsi olabilir. Venedikli, İtalyan, hepsi olabilir. Yahudi olmaz, Çingene olmaz, Müslüman olmaz ilk zamanlarda. Bunun sebebini çok karmaşık olarak izah edenler var. Şöyle ki, şimdi bazı İslam hukukçularına göre Hazreti Muhammed peygamberlik tebliğinde bulunduktan sonra Hristiyan olanlar veya Yahudi olanların devşirilmesi caizdir. Yani devşirilip Müslüman yapılması caizdir. Ama Hazreti Muhammed tebliğine başlamadan evvel Hristiyan ve Yahudi olanlardan devşirilmesi caiz değildir. Çünkü onların o zaman bir dinleri vardı.
Onlar kendilerine göre doğru.
Bunun için Yahudi çocuklar alınmazlar. Çünkü Yahudiler Hazreti Muhammed'in tebliğinden önce Yahudiydiler. Ama Balkan Hristiyanları mesela Süryanilerden alınmaz. Çünkü Süryaniler Hazreti Muhammed zamanında zaten Süryaniydi. Mesela Orta Doğu Hristiyanlarından alınmamıştır hiç. Hiç alınmamıştır. Ermenilerden alınmamıştır. Ama Balkan Hristiyanları, bunların en erken Hristiyanlığı 10. miladi asırdadır. Hazreti Peygamber'den 400 yıl sonra. Dolayısıyla bunların devşirme olarak alınması da hukuken caiz görülmüştür.
Evet. Tabii bu uzunca bir konu. Biz henüz başlangıç yaptık. Evet. Önümüzdeki hafta detaylı konuşalım. Özellikle bu konuyla ilgili soruları olan dinleyicilerimizin de hafta içi bize ulaşabileceklerini hatırlatalım. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olunuz.